Yavuz Bey, bu haftaki görüşmemize Amerika Birleşik Devletleri'nde başlayan Rıza Sarraf davasıyla başlayalım. Ona şimdi bir de eski bakan eklendi bu davaya. Nedir bu açılan dava ve bu bakanın ilişkisi nedir bu davayla?
Çok önemli bir gelişme tabii. Türkiye Cumhuriyeti'nde bakanlık yapmış bir isim, eski Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde kara para aklamaktan, işte Amerika'nın ambargosunu delmekten, koyduğu kuralların arkasından dolanarak Amerika'nın arkasından iş çevirmekten yargılanacak bir iddianame hazırlandı.
Bu bakan 25 Aralık yolsuzluk operasyonunda istifa eden bir bakandı yanlış hatırlamıyorsam.
17 Aralık iddianamesinde adı geçen, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 4 bakanla birlikte bir soruşturma komisyonunda suçlanan, orada dosyaları görüşülen, sonra meclis tarafından Yüce Divan'a gönderilmesine gerek olmayan 4 bakandan biriydi Zafer Çağlayan. O dönemde de hakkında bir takım yolsuzluk iddiaları vardı. Rıza Zarraf'la ilişkileri çok kamuoyu önünde konuşulmuştu. Hatta bir saat tartışması vardı. Kolundaki bir saati Rıza Zarraf'ın ona hediye ettiğine ilişkin. 700 bin liralık bir saat, çok pahalı bir saat. Önce o saatle ilgili iddiaları kabul etmedi. Sonra o saati Rıza Zarraf'ın adamlarının kendisine getirdiğini, vakti olmadığı için gidemediğini ama parasını ödediğini söyledi. İspatı talep edilince bir otelin not kağıdına ben bunun parasını işte Zafer Çağlayan'dan aldım diye Rıza Zarraf imzasıyla bir daletten kağıt gösterdi komisyona. O kağıttaki imzanın kime ait olduğunun araştırılması istendi, kabul edilmedi. Hatta dönemin başbakanı Davutoğlu bu bakanların Yüce Divan'da kendilerini aklamaları gerektiğine ilişkin işaretler verdi. Ama yine o dönemin Cumhurbaşkanı son anda devreye girerek bu yargılamanın olmasına sıcak bakmadı. Zaten Meclis Genel Kurulu'nda da reddedildi. Ortaya çıkan tapeler vardı, rüşvet iddiaları vardı. Bütün bu iddialar yine o dönemde 17 Aralık'tan sonra malumunuz o dönemdeki operasyonu yapan polisler, savcılar görevden alınmışlardı, hakimler. İşte o dönemde yeniden bir soruşturma açıldı ve takipsizlik kararı verilmişti. Yani iddialar etkili bir yargı denetiminden 2013 yılında geçirilemedi. 17 Aralık'tan sonra başlayan tartışmalarda. Şimdi Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu sürece ilgisinin altında da bu yatıyor zaten. Bir yolsuzluk iddiası vardı. Bu yolsuzluk iddiaları Türkiye'de yargı denetiminden geçmedi. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'deki rüşvet iddialarını öne çıkartmadan suçlamalarını genelde kara para aklama ve ambargoyu delmek üzerine kurarak hem Zafer Çağlayan için, hem Rıza Zarraf için, hem Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı için, şimdi yeni listede Halk Bankası'nın genel müdürü için, evinden ayakkabı kutularında para çıkan genel müdürden bahsediyoruz Süleyman Aslan için ve yine Halk Bankası'nın bir başka genel müdür yardımcısı için 55 yıla kadar hapis cezası istiyor. Bunu isterken de şöyle bir mantık ortaya koymuşlar. Zafer Çağlayan o dönemde İran'a uygulanan ambargoyu delmek için oluşturulan sistemin bir parçasıydı ve Rıza Zarraf'a göz yumdu, onun organizasyonuna destek oldu. Bunun karşılığında da rüşvet aldı diyor. İddianamede bunlara yer veriyor. Çok ciddi miktarda rüşvetlerden bahsediyor. O saat tartışmasının yeniden Amerika'da gündeme geldiğini görüyoruz. Şimdi Türkiye'deki önemli bir isim orada iddianamesi hazırlandı, yargılanacak. Eğer Amerika'ya giderse Zafer Çağlayan muhtemelen hakim karşısına çıkacak ve muhtemelen de tutuklanacak. Bu nedenle Zafer Çağlayan'ın artık tabii Amerika'ya ilişkin herhangi bir planı olmayacaktır elbette. Peki burada duracak mı? Devam mı edecek? Çünkü o dönemde suçlanan başka isimler de vardı Türkiye'de rüşvette ve yine o dönemde tartışılan Amerikan ambargosunun delinmesinde rol oynadığı söylenen isimler de söz konusuydu. Bu sayının, yani yargılanacak olan Türk bürokrat, siyasetçi ya da görevli sayısının, bankacı sayısının 40'a kadar yükselebileceğine ilişkin avukatların tahminleri var. Peyderpey soruşturma yapıldıkça savcılık o isimlerle ilgili ek iddianameleri sunuyor. Rıza Zarraf ilk yakalanan isimdi bir yıl önce. Bir yıldır oradaki soruşturmanın devam ettiğini ama davaların da başlamadığını görüyoruz. Çok sayıda avukat, çok ünlü avukat tuttu Rıza Zarraf. Hatta hakimin dikkatini çekti, bu o paraları kim ödüyor diye sordu. Buna ilişkin detaylı bir takım duruşmalar da yapıldı. Ana duruşmanın ise Ekim ayı civarında başlaması bekleniyor. İşte Ekim ayına kadar da biz kimlerin hangi suçlamayla nasıl yargılanacaklarını göreceğiz. Türkiye buna ne tepki verdi? Üst perdeden veya zirveden herhangi bir tepki şu ana kadar gelmedi. Başbakan, Cumhurbaşkanı bir tepki ortaya koymadı. Sadece Ticaret Bakanı konuştu. Ciddi bir iddia dedi. İddiayı ortaya atanlar bu işe ilişkin ispatlarını da ortaya koymaları gerekiyor dedi. Biz dedi Türkiye'nin menfaatlerini düşünürüz, gerisine bakmayız dedi. Yani o dönemde yapılan ambargoyu delmek için uygulanan sistemin Türkiye'nin menfaatleriyle bağlantılı olduğuna ilişkin bir işaret de vermiş oldu ama bunu da açmadı. Bir de isterseniz o dönemde ne yapıldığını aktarayım size. Amerika Birleşik Devletleri İran'a sert bir ambargo uygularken Obama döneminde bunu biraz yumuşatmıştı. Ve ilaç, gıda ve benzeri malzemelerin İran'la alışverişinin yapılmasına izin vermişti. O dönemde Türkiye İran'dan doğalgaz alıyordu. Ve doğalgaz aldıktan sonra parasını da buradaki bir hesaba yatırıyordu. O hesabın aslında İran adına olduğu ancak sahte hesaplarla kamufle edildiğini iddia ediyor Amerika Birleşik Devletleri. O hesaptaki paralarla altın alındığını, sonra başka ülkelerin üzerinden de İran'a götürüldüğünü söylüyor. Bunun da ambargonun denildiği manasına geldiğini iddia ediyor. Amerikan bankalarının, finans kurumlarının da kandırıldığını iddia ediyor. Dediğimiz gibi zaten bir yıldır devam eden bir tartışma. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk Rıza Zarraf gözaltına alındığında bu bizi ilgilendiren bir mesele değil demişti. Sonrasında yaptığı bir röportajda Rıza Zarraf'ı Amerika'daki görüşmelerini gündeme taşıyacağını aktardı. Çünkü o bir Türk vatandaşı, Türk vatandaşlarıyla benim ilgilenmek gibi bir sorumluluğum var demişti. Adalet Bakanı oradaki Adalet Bakanı'yla yaptığı görüşmelerde durumu gündeme getirmişti. Ama Amerika'da bir değişiklik olmadı. Yargılama süreci devam ediyor. Biraz uzasa da dediğim gibi Ekim ayına kadar da her an yeni bir iddianame eklenebilir beklentisiyle süreç takip edilecek.
Buradan Cumhurbaşkanı'nın bu yakın zamanda yaptığı bir açıklamaya dikkat çekmek istiyorum. Yolsuzluk yapanı bir kenara koyarım, bir kenara ayırırım gibi bir ifade kullandı. Yolsuzluk yapanın yargılanması gerekmez mi? Niye Cumhurbaşkanı yani yolsuzluk yapan yargılanır demedi de bir kenara ayırırım dedi?
Şimdi onu aslında biraz daha geriye almak lazım. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce partisinin üyesi değildi. Her ne kadar fiili olarak partisini yönetiyor olsa bile. Genel başkanlık koltuğuna oturduktan hemen sonra 2019 seçimlerine gidinceye kadar partideki bir metal yorgunluğundan bahsetti. Öncelikle bunu ortadan kaldırmamız lazım dedi. Sonra halka tepeden bakanlar, AK Parti ile halkın arasını açanlar bu partide kabul görmeyecekler dedi. Halkla arasına mesafe koyan belediye başkanlarından söz etti. Ve genel son noktada il başkanlarıyla yaptığı bir toplantı sırasında da yolsuzlukları gündeme taşıdı. Ama bir cümleyle şunu söyledi, halka tepeden bakanlar yine metal yorgunluğu olanlar, partiye zarar verenler bunları ayıklaya gideceğiz. Bakanlar olsa bile kenara koyacağız dedi ki burası çok önemliydi. Ama elbette bir yolsuzluk varsa bunun karşılığında bir soruşturma, adli bir süreç olması lazım. O noktaya girmeden biraz daha parti içi bir mesele olarak aktardı bunu. Partililere bir mesaj verdi ama son derece sert mesajlardı. Üstelik partinin en yetkili isimlerinden en altına kadar kim olursa olsun gözünün yaşına bakmayacağının mesajını verdi. Bu da aslında Cumhurbaşkanı'nın 2019 seçimleriyle ilgili ne kadar ciddi olduğunu ve aynı zamanda o sürecin ne kadar kritik olduğunu göstermesi açısından önemliydi. Erdoğan partide ciddi bir yenileşmeye gitmek istiyor. Birçok teşkilatta isim değişti, değişmeye de devam ediyor. Birçoğuyla yollarını ayırıyor AK Parti en azından yöneticilik bazında. Ama bu açıklamalar partide de bir rahatsızlık yaratıyor. Yeni küskünler oluşabilir mi endişesini il başkanları doğrudan partiye ilettiler son yapılan toplantıda. Ayrıca il başkanları bu metal yorgunluğu, yolsuzluk, halka tepeden bakma gibi unsurlar öne çıkarıldığı için partiden görevden ayrılan isimlerin bunlarla suçlandığını ve böyle bir etiketlenmeyle karşı karşıya kaldıklarını söyleyip bundan da şikayetçi oldular. Yani bir ikilem söz konusu. Hem partiyi yenilemeye çalışan Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan var. Bazı isimlerle yollarını ayırmaya çalışıyor. Bunu söylerken metal yorgunluğundan, yolsuzluktan, halka tepeden bakmaktan, halka mesafe koymaktan bahsediyor. Yani seçmene mesaj vermeye çalışıyor ama aynı zamanda tabanda da bir küskünlük yaratıyor. Nereye kadar gidecek, nasıl olacak bunlar göreceğiz ama parti genel merkezi en azından il başkanlarına bunun önüne geçmek için çaba sarf edeceğinin sözünü verdi son toplantıda.
Bütün bunlar Meral Akşener'in hanesine puan olarak yazan şeyler mi?
İşte orası bütün gözlemcilere göre farklı. Kimine göre Meral Akşener Türkiye'de bir beklenti halinde. Çünkü alternatifsizlik var. Sağ seçmenin sol partiye oy vermemesi nedeniyle AK Parti'ye mecbur kaldığına ilişkin bir takım tespitler var. Buradan yola çıkarak Meral Akşener'in kamuoyunda ilgi gördüğünü söyleyen gözlemciler var. MHP'de genel başkanlığa aday olduğu süreçte de aslında Meral Akşener'in hareketleri çok yakından takip edildi. O süreçler bitti, MHP'den ihraç edildi. MHP'ye dönmek için davalar açıldı, geri dönemedi. Şimdi yeni partide de bir rüzgar olduğunu görüyoruz arkasında. Ama bu rüzgarı kim sağlıyor? Yani yelkenler nasıl doluyor, kim tarafından dolduruluyor? Orası da tartışmalı. Bazı gözlemcilere göre o yelkenleri dolduranlar hiçbir zaman Meral Akşener'e oy vermeyecek olan ama AK Parti'den kurtulmak isteyen muhalefet bloğu. İşte böyleyse, iktidar alternatifi değilse bir hayal kırıklığı da yaratabilir tespitleri yapılıyor Meral Akşener'le ilgili. Ama şunu söylememiz lazım. Özellikle Koray Aydın'ın MHP'den ayrılmasıyla birlikte çok dikkatli bir şekilde takip edilmeye başlandı Meral Akşener. Gerçekten muhalefet, yani AK Parti'den kurtulmaya çalışan blok da dikkatli bir şekilde Meral Akşener'i izliyor. Nasıl bir programla çıkacak, nasıl bir kadroyla çıkacak ve tabii AK Parti'nin seçmenine, o %50'lik seçmen kitlesine hitap edebilecek mi? Bunları takip ediyorlar ve onların da umudu AK Parti'den sola oy vermeyen ya da Kürt Partisi'ne oy vermeyen seçmenlere hitap edebilmesi, böylece %50'lik o konsolidasyonun sona ermesi. Önümüzdeki günlerde isim belirlenecek. Önce bir Merkez Demokrat Parti ismi gündeme gelmişti. Hatta bunu Koray Aydın açıklamıştı. Ama 80 ihtilali sonrası kurulan bir asker partisini andırdığı için, MDP'yi andırdığı için o isimden vazgeçildiğine ilişkin bir takım kulisler var. Önce bir isim çıkacak ortaya, sonra bir program çıkacak ortaya, en önemlisi bir kadro çıkacak ortaya. İşte onlar çıktığı zaman Meral Akşener'in partisinin bir iktidar alternatifi mi olduğunu ya da AK Parti'den kurtulmak isteyen muhaliflerin umudu haline gelip gelmediğini, daha bir umutla bakılıp bakılmadığını Meral Akşener'e daha net bir şekilde göreceğiz ama hem Türkiye içinde hem de uluslararası camiada gazetelerin, televizyonların çok ciddi bir ilgisi olduğunu görebiliyoruz Akşener'e.
Yavuz Bey, son olarak ve çok kısa olarak, zamanımız epey daraldı. Almanya krizine ilişkin son gelişmeleri nasıl değerlendirdiğinizi de sormak istiyorum.
Aslında adım adım adım adım ilerledi ve zirveye kadar çıktı. Neredeyse ilişkiler donma noktasına gelecek Almanya ile yapılan açıklamalara bakılırsa. Bugün gelinen noktada Almanya'da seçim var. Seçimler öncesinde hem SDP hem Merkel'in partisi hem diğer partiler, Yeşiller, bir dönem Türkiye'nin müzakerelere başlaması için en ciddi destek olan partiler bunlar. Sosyal Demokrat Parti ve Yeşiller. Hepsi Türkiye'nin Avrupa Birliği ile müzakerelerin kesilmesinden yana olduklarını açıklıyorlar. Türkiye üzerinden bir politika yapılıyor. Bu Türkiye'de seçim öncesi siyasetçilerin popülizmi olarak görülüyor ve bu yönde açıklamalar var. Diğer taraftan bakıldığında ise ortada bir soru var. Böyle bir popülizm yapılıyorsa, seçmenden bu şekilde oy alınabiliyorsa demek ki Alman seçmeni, Alman halkının Türkiye'ye bakışı da olumsuz. Bu olumsuzluk nasıl ortaya çıktı? Bunun da konuşulması gerektiğini söyleyenler var. Ama bir siyasi atmosferde tansiyonun yüksek olduğunu görüyoruz Almanya'da. O seçimler bir geçsin diye beklenti söz konusu. Ama şurası net, Türkiye ile Almanya belki tarihindeki en büyük krizlerden birini yaşıyor ve bir partiye bağlı olarak değil, muhtemel iktidara gelebilecek bütün partiler.
Yavuz Bey, çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.